Ayrım 11.
Topluluk, bütün toprak sahiplerini, plebyenleri olduğu kadar patrisyenleri de bir araya toplamaya başlıyordu. Toplumsal farklılaşmanın ölçütü, servet durumu oldu. Efsaneye göre İsa'nın ölümü 6. yüzyılda sondan bir önceki Roma kralı Servius Tullius tarafından gerçekleştirilen reform, Roma topluluğunun yeniden örgütlenmesinde önemli bir aşama oldu. Bu reform bütün Roma nüfusunu servet durumlarına göre birçok gruplara, sınıflara bölüyordu. En zengin sınıftan olan yurttaşlar, askeri birliklerin, santriler, 100 kişilik takımlar en büyük miktarını sağlıyordu. Daha az zengin ama sayıları daha çok olan yurttaşlar daha az santri veriyorlardı. Yeteneği olmayan yoksul tabakalar, proleterler yani zürriyetlerinden başka bir şeyleri olmayan kişiler bir tek santri oluşturuyorlardı. Toplumun bu bölünme düzeninin büyük bir siyasal anlamı vardı. Halk meclislerinde yurttaşlar santri %100'lik hesabıyla oy veriyorlardı. Her sınıf çıkardığı santriler sayısı ile orantılı bir oy miktarına sahipti. Artık mülk sahiplerinin maddi malları onların toplum içindeki yerlerini, nüfuslarını, etkilerini ve rollerini belirliyordu. En zengin plebyenler patrisyenler arasına karışmaya başlıyorlardı. Pleblerin başlıca yığınına gelince onların sefaleti gittikçe artıyordu. İsa'nın ölümü 509'da krallık iktidarının düşüşü ve cumhuriyetin kuruluşu bu durumda hiçbir değişiklik yapmadı. Cumhuriyetin başlangıcı. Roma toplumunun zanaatçılıkla toprak işinin birbirinden ayrılmasına bağlı olan ekonomik gelişmesi, köle emeğinin rolünün derece derece güçlenmesi sonucunu doğurdu. Bu da devletin köle sahipleri sınıfının ve nüfusun öteki varlıklı tabakalarının siyasal egemenliğinin aygıtı olarak güçlenmesi sonucunu verdi. Senato, Roma Cumhuriyeti'nde en yüksek kurumdu. Krallık iktidarı yerini önceleri proletörler, eski Roma yargıçları, sonraları da konsüller denilen iki majistranın yüksek görevlinin iktidarına bıraktı. Bu majistralar senatoya başkanlık ve askeri birliklere de komutanlık ediyorlardı. Yavaş yavaş daha aşağı kademede majistralık görevleri, meclislerde idare amirlikleri, belediye meclis üyelikleri kuruldu. Bu görevler ücret karşılığında olmadığı için gene varlıklı sınıfın temsilcilerine düşüyordu. Yüksek görevler gibi senatoya seçilmek hakkı da patrisyenlere özgü bir ayrıcalıktı. Patrisyenler ile plebyenler arasında hiçbir zaman sönmeyen savaşım başlıca iki sorunun çevresinde dönüyordu. Özellikle borçlar yüzünden köleliğin yasaklanmasına bağlı olan toprakla ilgili sorun ve plebyenlerin siyasal hakları sorunu. Ekonomik durumları ve borçları ağırlaşmış olan küçük toprak sahipleri plebyenler, büyük toprak sahiplerine, patrisyenlere karşı çıkıyorlardı. Bu savaşın bizzat halkın, plebin, bağrında oluşmakta olan toplumsal farklılaşma ile daha karmaşık bir durum almıştı. Sonunda plebyenler en başta geleni borç yüzünden köleleştirmenin yasaklanması olan çeşitli ödünler kopardılar. Kendilerine yüksek görevlerin kapısını açtırdılar ve halk mahkemelerinin kurulmasını da elde ettiler. Halk mahkemeleri patrisyen majistraların kararlarını eğer halkın çıkarlarına aykırı ise ertelemek hakkına sahip bulunuyorlardı. Patrisyenler ile plebyenler arasındaki savaşım toplumun servete göre bölünmesini tamamladı. Eski patrisyen ailelerin ve zenginleşmiş plebyenlerin çocukları birbirinden ayrılmamacasına kaynaştılar. Yeni bir ayrıcalıklı kastı yani soyluluğu oluşturdular. Pleb, halk terimi ilk anlamını yitirdi ve nüfusun sömürülen aşağı tabakalarını belirlemeye başladı. Dış siyaset alanında İsa'nın ölümü 5 ve 3. yüzyıllar arasındaki dönem Romalıların İtalya yarımadası üzerindeki egemenliklerini sağlamak için hemen hemen aralıksız sürdürdükleri savaşlarla belirlenir. İşte o zamanlardadır ki Roma köleci toplumunun ve devletin billurlaşması tamamlanmış oldu. 2. Köleci toplumun en yüksek aşaması. Akdeniz'in Romalılar tarafından fethi. Köleci ilişkilerin gelişmesi ve bunun gibi egemen sınıfın toprak sorununu koloniler kurarak çözümleme isteği Roma'yı askeri bakımdan İtalya yarımadasının dışına yayılma siyasetine yöneltti. İsa'nın ölümü 3. yüzyılın ilk yarısının sonlarında Roma, Kuzey Afrika'nın büyük bir köleci devleti olan Kartaca'ya karşı savaşa giriyor. Bunlar Kartaca'nın çökmesi, İsa'nın ölümü 146 ve Batı Akdeniz'e Roma egemenliğinin yerleşmesiyle sonuçlanan 1. 2. 3. Kartaca savaşlarıdır. Aynı sıralarda Romalılar Balkan Yarımadası'nı da ele geçirdiler. Daha sonra egemenliklerini Doğu Akdeniz'e, Küçük Asya'ya, İzlanda'ya, bugünkü Belçika topraklarına ve bunun gibi değin genişlettiler. Ele geçirilen ülkeler Roma eyaleti haline getiriliyor ve bu eyaletler iktidarda bulunan sınıfın sürekli zenginleşme kaynağı oluyordu. Zaferle biten bu savaşlar Roma'ya çok ucuz bir köle el emeği sağladı. Örneğin Sardinya'ya yapılan tenkil, tepeleme seferinden sonra 80 bin kişi köleleştirildi. Yunan eyaleti Epir'in İsa'nın ölümü 167'de ele geçirilişi sırasında 150 bin kişi satılmıştı. Köle akını Roma devletinin ekonomisinde köle emeği payının artmasına yardım etti. Köle emeğinin ağır basması. Köle emeği özgür yurttaşların emeğinin yerini alıyordu. Bir tarım ülkesi söz konusu olduğu için bu olgu kendini güçlü bir şekilde tarımda gösterdi. Yığın halinde köle el emeğine başvurulması büyük toprak yurtluklarını özellikle pazar için üretim yapmakta olan latifundiaları doğurdu. Büyük malikaneler yalnız köle sahiplerinin latifundiacıların komünal denen tarlaları kendilerine mal etmelerinin değil aynı zamanda küçük ve orta işletmelerin yıkılışının da sonucu oldu. Eski gelir kaynakları ellerinden giden köylüler büyük toprak sahiplerinden aldıkları tarlanın yarıcısı haline dönüştüler ya da kentlere sürülmek zorunda kaldılar. Bazıları kentlerde zanaatçı oluyorlardı ama çoğu düşkünleşiyor ve ancak iktidardaki sınıfın kendilerine attığı sadakalarla yaşayabilen alt proletarya saflarına katılıyorlardı. Kent zanaatçıları kölelerin de yavaş yavaş yerlerini aldıkları loncalar halinde birleşiyorlardı. İsa'nın ölümü 2. yüzyıl köleci toplumda bir dönüm noktası oldu. Bu andan başlayarak köleler giderek maddi servetlerin başlıca üreticileri haline geldiler. Ticaret ve tefecilikte hızlanış. Köleci düzenin gelişmesi gerçek bir köle alışverişi sisteminin kurulmasına vardı. Roma'da ve başka yerlerde köle pazarları ortaya çıktı. Dış ticaret iç ticarete üstün geliyordu. Tarım ürünleri ve lüks eşya pek çok eyaletlerden yani ele geçirilen ya da bağımlı ülkelerden Roma'ya akıyordu. Roma'da karşılık olarak onlara madeni eşyalar, şarap ve zeytinyağı veriyordu. İthalat ihracata üstün geliyordu. Ama ihracat açığı ele geçirilen ülkelerin yağma edilmesi ve özellikle büyük paraların Roma'ya akması ile kapatılıyordu. Gümüş ocaklarıyla İspanya'nın ele geçirilmesi Roma devletine para basmak için sürekli kaynak sağladı. Ticaretin ve para dolaşımının gelişmesi, tefeciliğin açılmasının, genişlemesinin nedeni oluyor. Kesenek karşılığında vergi tahsilini üzerlerine alan ve aynı zamanda tefecilik yapan aşarcı, sarraf ortaklıklarının kurulduğu görülüyor. Roma'da geniş bir sarraf dükkanları ağı vardı. Sarraflar değiş dokuş dışında para saklama, onları transfer etme ve aynı zamanda faizle ödünç verme işlerini de görüyorlardı. Tüccarlar ve tefeciler yavaş yavaş egemen sınıftan ayrı bir tabaka haline geliyor ve soylu şövalyeler kategorisini oluşturuyorlar. Roma toplumunda çelişkilerin yeğinleşmesi. Kölelerin aşırı derecede sömürülmesi, köle sahipleriyle maddi malların doğrudan üreticisi köleler arasındaki temel çelişkileri gittikçe ağırlaştırıyordu. Kölelerin ayaklanmaları gün geçtikçe daha sık oluyordu. Bu isyanların en büyüğü Spartacus isyanı oldu. Bir gladyatör olan Spartacus, İsa'nın ölümü 74 yılında Capua kenti gladyatörleri arasında bir suikast düzenledi. Suikast açığa çıkarılınca kentten ancak birkaç düzine köle kaçabildi ve şefleriyle birlikte Vezüv yamacına varmayı başardılar. Bu bir avuç insanın çevresinde İtalya'nın güneyinde ve kuzeyinde kölecilerin birliklerini ezen 60 bin kişilik bir ordu toplandı. Ancak 71 yılında Roma kölecileri büyük çabalar harcayarak isyanı bastırdılar. Kölelik düzeni henüz sağlamdı ve köleler bu düzeni yıkamayacak durumdaydı. Ama 74-71 ayaklanmasının tarihsel bir önemi oldu. o zamanın toplumsal düzenine korkunç bir darbe indirdi. Bu ayaklanmanın başka bir değeri de özgürlük uğruna savaş geleneklerini güçlendirmiş olmasıdır. Spartaküs adı sömürücülerin baskısına karşı amansız bir savaşımın bir simgesi olarak kaldı. Bu arada Roma ile eyaletler arasındaki gerilim artıyordu. Köleleştirilmiş halkların isyanlarının biri bastırılmadan öteki alevleniyordu. Latifundiaların efendileriyle onların iflasa sürükledikleri küçük özgür köylüler arasındaki çelişkiler şiddetleniyordu. Köleciler tarafından el konulmuş topluluğa ait toprakların yeniden bölüşülmesini isteyen Roma pleminin toprak hareketi, İsa'nın ölümü 2. yüzyılın sonuna doğru önemli bir genişlik kazandı. Ama toplumsal çelişkilerin bu genel derinleşmesi henüz köleliğin rejim olarak bunalım içinde olduğu anlamına gelmiyordu. Eğer bir bunalım söz konusu idiyse bu ancak Roma Cumhuriyeti'nin köleci devletinin içinde bulunduğu bunalımdı. Ama bu bunalımda kölelerin emeği üzerine kurulu toplumsal sistemin gelecekteki parçalanışının bir belirtisinden başka bir şey değildi. Cumhuriyetin düşüşü ve imparatorluğun gelişi. Cumhuriyetin bunalımı İsa'nın ölümü 1. yüzyılın yarısına doğru egemen sınıfın başka başka gruplarını tehlikeye koyan gerçek bir iç savaşa doğru gitmeye başladı. Bu bunalım gösteriyordu ki site devletinin geleneksel kuruluşlarını koruyan Roma Cumhuriyeti artık kurmuş olduğu koskoca koloniler imparatorluğu içinde köle sahiplerinin egemenliğini sürdürecek güçte değildi. Bu yüzden köle sahipleri kendi durumlarını sağlamlaştırmak için bir askeri diktatörlükten başka çare göremiyorlardı. Bundan sonra taşranın büyük toprak sahipleri de devlet yönetimine katıldılar. İmparatorluk köleci devletin bu yeni biçimi gerek Romalı gerek taşralı köle sahipleri sınıfının egemenlik aracı olmaktan başka bir şey değildi. Roma devletinin yeni yapısı genel çizgileriyle Jül Sezar'ın İsa'nın ölümü 1. yüzyılın 2. yarısı ve manevi oğlu resmi ardılı Octavius Augustus'un İsa'nın ölümü 1. yüzyıl diktatörlüğünde ifadesini buldu. Gerçi biçimsel olarak Senato devletin en yüksek gücü sayılmakta idiyse de Octavius imparatorluğun biricik ve karşı konulmaz efendisiydi. Halkın koruyucusu olmak iktidarı yanında Augustus yüksek askeri iktidarı da kendi elinde topladı. İlk olarak Roma'da zafer kazanmış bir generale belirli bir süre için verilen imparator unvanı Augustus'tan başlayarak Roma İmparatorluğu'nun şef hükümdarı tarafından taşınan bir unvan oldu. İmparatorların desteğini kazanmaya çalıştıkları ordu şimdi artık büyük bir toplumsal ve siyasal güç olmuştu. İmparatora bağlı ve az sonra cumhuriyetçi kuruluşların yerini alacak olan bir yönetim aygıtının doğduğu görüldü. İsa 1. yüzyılın 2. yarısında ve bütün 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun kudret ve zenginliğinin doruğuna vardı ve toprakların en büyük genişliğe ulaştığı görülür. 3. Köleci Roma Devleti'nin çöküşü. Hangi toplum olursa olsun bir toplumun parçalanışı ve yıkılışı hiçbir zaman birdenbire olmaz. Bu zamana yayılmış, yoğunluğu bir dönemden ötekine değişen yoğun bir olgudur. Roma İmparatorluğu'nun gerilişinin belirtileri hiçbir şeyin bu koskoca yapıyı sarsamaz gibi göründüğü bir çağda ortaya çıktı. Büyük işletmelerin çöküşünün başlangıcı ve kolonluğun doğuşu. İsa'dan sonra 1. yüzyılın sonu ve 2. yüzyılın başında gün ışığına çıkan bu belirtilerden biri, çalışmalarının sonuçları ile hiçbir biçimde ilgilenmeyen kölelerin zarar verdiği büyük işletmelerin rolünün gitgide azalması oldu. Latifundia sahipleri köleleri gözetlemek ve çalışmaya zorlamak için karmaşık bir baskı aygıtını hazır bulundurmak zorunluluğu duyuyorlar. Bu da üretimi daha pahalı kılıyordu. Bunun için büyük toprak sahipleri çok kez Latifundia çerçevesi içinde küçük özel işletmeleri korumayı daha karlı buluyorlardı. Gerekli malzemeyi efendilerinden sağlayan köleler bu küçük işletmeleri işletiyorlar ve emek karşılığı olarak da üründen bir parça alıyorlardı. Bu arada kolon denilen özgür yarıcıların da ortaya çıktığı görülüyor. Bunlardan bazıları para olarak kira ediyorlar, bazıları ise ki bunlar hep çoğunluktaydı, ürünün bir bölümünü mülk sahibine veriyorlardı. Kolonlar derece derece bağımlı çiftçiler durumuna geçtiler. Yoksullaşmış özgür köylülerin ve azat edilen kölelerin kolon saflarına akını sonucunda saflar kalabalıklaşıyordu. kolonluk sistemi üreticilerin çalışmalarının sonuçları ile doğrudan doğruya ilgilenmelerine yardımcı oldu. İkramiye yöntemi de aynı amaca hizmet ediyordu. Burada efendi mülkünün bir parçasının tasarruf hakkını kölesine veriyor, karşılığında gelirden belirli bir pay alıyordu. Köleci toplumun bunalımının yeğinleşmesi. Parçalanıp dağılmanın ilk belirtileri İsa'dan sonra 1. yüzyılın ikinci yarısında kendisini göstermeye başladı. 3. yüzyılda daha da belirginleşti ve Roma toplumu derin bir bunalım içine düşmüş oldu. Başlıca uzlaşmaz karşıt sınıfların durumu çok değişmişti ve aralarındaki ilişkiler de artık aynı değildi. Köle emeğinin üretkenliğinin düşüklüğü köle sahiplerini köleleri azat etmeye itiyordu. Köleler ya bir ikramiye, bir parça toprağın tasarruf hakkını alıyorlar ya da kolon oluyorlardı. Kölelerin emeklerinin ürünü onları ilgilendirmediği için efendiler köleler üzerine baskı yapmaktan vazgeçmek zorunluluğunu duyuyordu. Bununla birlikte kolonların mülk sahipleri karşısındaki bağımlı durumları sürekli olarak daha belirli bir durum alıyordu. Başka bir deyişle özgür küçük çiftçiler ile kölelerin koşulları birbirine yaklaşıyordu. Çok kez yoksul ya da az varlıklı köylüler kolon durumuna düşüyorlardı. Sonuçta Roma bütün öteki eski kentler gibi mülk edinmiş bir özgür yurttaşlar toplumu oluyor ve köleliğin kalesi olma rolü tehlikeye girmiş bulunuyordu. Zanaatçı loncalarının üyeleri de gittikçe yoksullaşıyordu. Zanaatçılar tarafından ödenen vergilerin düzenli oluşu, devleti artık bütün çarelere başvurarak zanaatçı loncalarını güçlendirmeye yöneltti. Vergilerin sürekli olarak ağırlaşması, topluluğa ait toprakların yağma edilmesi, kentlerin çoğunun yıkımını çabuklaştırıyordu ve kent yapısının gittikçe artan ön çatlaklarını derinleştiriyordu. 3. yüzyılın ekonomik bunalımı toplumsal çelişkileri daha çok derinleştirdi. Kolonlar ve yoksul yurttaşlar şimdi kölecilere karşı ortak cephe kuruyorlardı. 3. yüzyılda isyan eden köleler ve kolonlar Galya'yı ve İspanya'yı ele geçirdi. Köleciler de birlik halinde değillerdi. Büyük toprak sahipleri daha önemsiz olan köle sahiplerini ezmeye çalışıyorlardı. Toplumsal çelişkiler siyasal çelişkilerle birbirine karışıyordu. Bazı eyaletlerin ayrılma eğilimleri aynı şekilde çeşitli grupların taht için savaşımı gittikçe artıyordu. Bu iç çekişmeler sırasında ordu gittikçe artan bir rol oynuyordu. 193-197 yıllarında iktidardaki sınıfın çeşitli grupları arasında bir iç savaş patlak verdi. Bu savaş 3. yüzyılın yarısında çok ağır bir siyasal bunalımın nedeni oldu. Köleci üretim tarzının kesin olarak dağılıp parçalanması. Köleci üretim ilişkilerinin dağılıp parçalanmasının karakteristik kanıtlarından biri kolonluğun gelişmesi oldu. 4. yüzyılda Konstantin'in hükümdarlığı zamanında kolonlar çalıştıkları toprağa bağlandılar. Bundan sonra kolonlar kendi toplumsal kökenlerinden bağımsız olarak toprak sahiplerinin kendilerine gösterdiği tarla parçasını sürekli olarak işlemek zorunda tutuluyorlardı. Kolon ne kendisinin ne de çocuk ve torunlarının terk etme hakkına sahip oldukları Roma yurtluğunun Domanie Romain temel ögesi oldu. Pratik olarak bu kolonun köleleşmesi demek oluyordu. Ama kolonluk bir feodal ilişkiler sistemi kuracak ölçüde gelişemiyordu. Köleci düzen bu evrimin önüne aşılmaz engeller çıkarıyordu. Kolonun ağırlaşan koşulları gittikçe köleninkine yaklaşıyordu. Öte yandan egemen sınıfın temsilcileri kölelere gittikçe daha acımasızca davranıyordu. Önceleri kölelerin isyan etmeleri korkusu Roma devletini kölelerin öldürülmesini yasaklamaya zorlamıştı. Şimdi bu hak yeniden tanınmıştı. Yoksullar çocuklarını köle olarak satma iznini elde ettiler. Toprağa bağlananlar yalnızca kolonlar değildi. Bağımlılık gerçekte zanaatçılığa değin yayılmıştı. Lonca tümüyle bütün üyelerinin davranışından devlete karşı sorumluydu. Lonca üyesi zanaatçılar loncalarından ayrılamıyorlardı. Başka loncadan olan biriyle evlenmeye de hakları yoktu. Hatta belediye sınırları içine girmiş olan ruhaniler, kent nüfusunu zengin tabakasının temsilcileri bile kente bağlandılar. Köleci devlet bu önlemlerle nüfusun kentten kaçmasını engellemeye çalışıyordu. Ama kentlerin yoksullaşması her şeye karşın sürüyor ve kent topraklarının özel kişiler tarafından aşırılması ve vergilerin ağırlaşması bu yoksullaşmaya yardım ediyordu. Köleci üretim biriminin çürümesinin egemen sınıf içindeki ilişkilerde de etkileri oldu. Köle sahipleri sınıfının tümünün sözcüsü olarak devletin sağlamlaşması yerini siyasal ayrılmalara bıraktı. En büyük toprak sahipleri merkezi iktidara gittikçe daha aldırmaz oluyorlardı. Tam yıkımdan kurtulmak amacıyla küçük özgür çiftçiler büyük senyörlerinin koruyuculuğu altına giriyorlar ve böylece daha bağımlı bir duruma düşüyorlardı. Güçlü halk ayaklanmaları köleci yapıyı gittikçe daha çok sarsmaya başladı. Artık siyasal bunalım ile toplumsal bunalım bir tek bunalım halinde birleşiyordu. Bu bunalımın belirtilerinden biri Roma İmparatorluğu'nun 385'te İmparator Theodosius'un ölümünden sonra resmi olarak onaylanan Doğu Roma İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu biçiminde ikiye bölünmesiydi. Daha sonraları Bizans adıyla tanınan Doğu Roma İmparatorluğu karışık bir süreç sonunda 15. yüzyılın yarısına değin varlığını sürdüren feodal bir devlete dönüştü. 4. İdeoloji ve kültür. Eski Roma'nın köle sahipleri egemenliklerini sürdürmek için ideolojik yollara da başvurdular. Bu ideolojik yollar Roma devleti var olduğu sürece Roma köleci toplumunun siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısındaki değişikliklere uygun olarak değişti. Eski Cumhuriyet. Bu dönemde egemen rol sitede bağrında gençler aristokrasisinin hüküm sürdüğü topluluktaydı. Roma ideolojisinin aşırı tutuculuğu buradan geliyordu. Özet olarak bu ideoloji topluluk düzeninin sitenin diniydi. Başka bir deyişle patrisyen yani aristokrat bir hükümete bağımlılıktı. Özel hukuksal kurallarla düzenlenen mülkiyet ilişkileri gelişmekteydi. Sözlü halk türetmeleri yanında Roma nesir ve şiirinin ilk anıtları da ortaya çıkıyordu. Cumhuriyetçi dönem. Sitenin siyasal sisteminin bunalımı aynı zamanda site ideolojisinin de bunalımı oldu. Roma'nın Küçük Asya'da, Balkan Yarımadası'nda yönettiği savaşlar sonunda Cumhuriyetçi dönemin ideolojisi Yunan toplumunun ideolojisinin etkisi altında biçimlendi. Roma'da da Yunanistan'da da olduğu gibi iki ideolojik ilke arasında savaşın başlamıştı. Dinsel idealist eğilim Yunan mitolojisinin etkisi altında oluşmuştur. O zamana değin devletlerin kuruluşu çağında Romalılar birçok tanrıya tapıyorlardı. Onların gözünde her şey ve her görüngü bu tanrıların ruhuna ve tanrısallığına sahipti. Örneğin çocukluğun 43 tanrısı vardı. Yeni doğan çocuğun ilk çığlığının tanrısı, bebeğin ilk adımlarının tanrısı ve bunun gibi. Penat, ev, bark tanrıları, lar, aile ocağı tanrıları gibi iyi ruhlar aile ocağının ve ailenin koruyucuları idiler. Birçok rahip kolegyumları, kurulları vardı. Yüksek rahipler kolegyumunun üyeleri dinsel ayinleri düzenliyorlar. Başka bir kolegyum üyeleri kahinler kendilerini geleceğe haber verme işlerine veriyorlardı. Gitgide Yunan etkisi altında Roma ve Yunan panteonları tanrılarının tümü birbirine karıştılar. Roma tanrıları insan biçimleri aldılar. Daha sonra Roma İmparatorluğu en büyük din adamları sayıldılar ve Roma Kilisesi'nin başı oldular. Materyalist eğilim Epikuros'un öğretisinin etkisi altında gelişiyordu. Rukletios, İsa'nın ölümü 98-55 bu öğretinin üstün bir temsilcisi oldu.